Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, Hakikat Yolculuğu'nun erenleri, sözümüzün kulak misafirleri. Bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar. Usul Erkan, Muhibban Erkam, dergahı hüdayidir mekan. Biliniz ki kesmeyiz sizler ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde, beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun efendim. Sohbet muhabbette gerek. Muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin tellallığı. Lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene bilmem ki ne denile. Aziz ve titiz ve dahi temiz, bizler için bahada eşsiz, her daim nezdimizde mümeyyiz, çok değerli gönül dostlarımız. Bendeniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Nitelikli İnsan programında hepinize Erkam Radyo Genel Merkez stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Aziz dostlarım, yeniden bu haftada sizlerle beraberiz. Bizleri sizlerle buluşturan, sizleri bizlere kavuşturan, hayırlı şeyleri konuşturan, karşılıklı istifademizi artıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Değerli dostlar, biliyorsunuz 2025 yılında insanı toplumla kaynaştıran sosyal yetkinlikleri işliyor idik. Ve uyum konusunun önemine binaen 2026'da iki programlık borç kaldı. 2025'ten üzerimize hakkınızı helal ediniz lütfen. Sosyal uyum konusunu bitirip inşallah 2026'nın ana konusuna ondan sonra başlayacağız. Sosyal uyum kabiliyeti, kişinin içinde yaşadığı toplumla, sosyal çevresiyle, arkadaşlarıyla helal ve meşru çerçevede esnekliği demiştik. Biliyorsunuz epey bir değindik bu konuya. Uyum adına değerlerden taviz vermek yıkım, uyum adına konfordan, kişisel tercihlerimizden, kendi rahatımızdan, kişisel istek ve arzularımızdan taviz vermek yapım olur, yapıcı bir uyum olur demiştik. Bu açıdan uyum kabiliyeti herkese göre şekil değiştirmek değil, özünü muhafaza ederek ilişki dilini uyarlamaktır. Uyum bizzat Allah'ımızın bizden emri ve beklentisi. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de bize tavsiyesi. Aziz dostlarım, normal vakitlerde uyumlu olmak kolaydır. Maharet krizlerde, zor zamanlarda, kişisel çıkar çatışmanın ortasında birisi ayağımıza bastığında, nasırımıza bastığında, canımız yandığında, menfaatimiz elden gittiğinde o uyumu sağlayabilmektir, uyumlu davranabilmektir. Ayrılığa, gayrılığa, uyumsuz ve geçmişsiz olmaya ne Allah'ımızın ne de Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rızası vardır. Hatta bu konuda Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mümin kişiyi tanımlarken bakın tanımlıyor, bizi tanımlıyor. El-mü'minu ye'lefu ve yu'lef ve le hayre fî men la ye'lefu ve la yu'lef ve hayrun nâsi enfa'hum linnâs. Ana düstur bu. Mümin ülfet eden, insanlarla güzel geçinen, bu yetmiyor, kendisiyle de ülfet edilen, yani kendisiyle de kolayca geçinilen kimsedir buyuruyor. Ve insanlarla bağ kurmayan ve kendisiyle de bağ kurulamayan, geçinilemeyen kişide hayır yoktur diyor. Ve insanların hayırlısı da insanlara faydalı olandır. İnsanların ondan faydalandığı kişidir buyuruyor. Aziz dostlarım, alın bu hadis-i şerifi. Psikoloji, sosyoloji, pedagoji, siyaset bilim, ne kadar bilim varsa tüm bu disiplinlerin kurmaya çalıştığı kişisel ve toplumsal sistemi tek başına kurmaya yeter de artar da. Bu hadis-i şerif tek başına. Dolayısıyla bu kadar önem verin lütfen uyuma ve uyumlu olmaya ve uyumlanmaya. Bugün sosyal hayatımızda darmadağın olduğumuz için ümmet birleşemiyor. Ümmet-i Muhammed'in ittifakı olmuyor. Hocam ne alaka demeyiniz lütfen. Camide bile ayrı gayrıyız dostlar. Hoca bir şey söylüyor, ona uyan yok. Cemaat bir şey söylüyor, ona uyan hoca yok. Cemaat kendi kendinde, kendi arasında birbirine uyumlu değil. Daha fazla çok şey var söyleyecek ama söyletmem beni inşallah. Bu konuyla ilgili kafi miktarda burada bırakayım. Bir şiirimde bir imtihan için geldik fani dünyaya, azmayalım aman sonu fenadır diye yazmıştım. Dolayısıyla imtihan için geldiysek burada kriz kaçınılmaz. Krizin psikolojisi içerisinde Panik bulaşıcıdır. Herkeste bir tedirginlik, herkeste bir panik havası olur. Bu kaçınılmazdır. Bir de hırs var, menfaat var, şeytan var, çok nefis, nefis çok nefis değil mi? Nefis var, imtihan var, sınanacağız, kaçış yok. Krizler hayatımızın enerji kaynağı. Bir başka açıdan bakarsak, manevi açıdan sevap matiğimiz, sevap kaynağı. Dolayısıyla kriz anlarında size tavsiyem, sosyal uyumun anahtarı krizde sükuneti korumaktır. Çok imrendiğim böyle manevi babam mertebesinde ağabeylerim vardır. Manevi ağabeylerim. Ya büyük böyle zararlara uğrasalar, başlarına diğer insanları çökertecek facialar gelse o sükuneti koruyorlar. Rabbimizin ne kadar hoşuna gidiyordur yani. Paniğe baktığımızda ise panik bulaşıcıdır aziz dostlarım. Özellikle grup içi iletişimde kaygı, korku, endişe ya da güvensizlik hissi bu hızla yayılır. Sebebini çok iyi bildiğinizi düşünüyorum. Hocam niye yayılır demeyin lütfen. Gıybet TV yayında. Kişisel ve kurumsal hataları, ayıpları, günahları en hızlı yayan haber kanalıdır Gıybet TV. Sanki tek vazifesi buymuşçasına, içinde tek bir sadre şifa haber olmaksızın, tek bir güzel iyileştirici, geliştirici konu olmaksızın, hiçbir güzel konuya değinmeksizin, ölü kardeş eti reklamlarıyla beslenerek gıybet reytingini tavan yaptırır, şeytanı mutlu ederek, Rabbimizi üzerek. Ondan sonra gel de uyum ara toplumda. Aziz dostlarım, size bir sır vereyim. Yokluğunda gıybetini yaptığınız kişiyle karşı karşıya geldiğinizde asla ama asla uyumu sağlayamazsınız. Gıyabında verip vermiş, çekip çekiştirmişsiniz. Karşılaşınca da onun vakıfta, dernekte ne kadar gerekli, hayatınıza ne kadar ihtiyaç duyduğunuz bir kişi olduğunu söylüyorsunuz, bunu yemezler. Bu tutmaz. Üstelik sadece sosyal hayatta değil, aile hayatında da bu böyledir aziz dostlarım. Nasıl aile hayatında böyledir? Eşiniz mesela mutfakta üstelik sizin için lezzetli yemekler hazırlıyorken, annenizle onu çekiştirip salona geldiğinde de muhabbetli bakışlar ve mütebessim çehrelerle, çok ağdalı cümlelerle ah hayatım falan rol yapmanız aile içerisinde uyumu sağlamaz. Uyumun ilahi sırrı şudur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, ruhlar bir araya gelmiş toplu askerler gibidir. Onlardan o alemde, ruhlar aleminde birbirleriyle tanışanlar, dünyada da birbirleriyle uyuşup kaynaşırlar. Orada o alemde, ruhlar aleminde yani birbiriyle tanışmayanlar, anlaşamayanlar ise dünyada da ihtilafa düşer ayrılırlar. Buhari'den bir hadis-i şerif. Şimdi size sorum şu. Sizce alem-i ervahta nasıldı yaşantımız? Bir tahmin edin. O ruhlar alemindeki tanışıklığımız nasıldı? Ben size söyleyeyim. Hocam nereden biliyorsun? Haşa. Hani gidip de görmüşlüğümüz mü var desem, evet gidip de görmüşlüğümüz var. Hepimiz oradaydık ama hatırlamayabiliriz. Ama tahmin ederiz. Ben sayayım, itirazınız olursa siz söyleyin lütfen. Alem-i ervahta hayatımız tertemizdi. Öyle mi? Rabbin yanında kirli hayat mı olur değil mi? Günahsızdı. Henüz imtihan başlamamıştı. Dolayısıyla isyansızdı. Gıybet, çekiştirme, kavga, dövüş yoktu. Birbirine kanı kaynamıştı. Birbirini sevmişti. İyi davranmıştı. Bunlar insana ait alem-i ervahtaki, ruhlar alemindeki davranışlar, sırlar ve sebepler. Ama bir de fıtratla ilgili bir sır var ki, o bunlardan daha önemli. Allah'ımız ruhları kendi aralarında fıtratlarına göre gruplara ayırmıştı. Ve bu kategorilendirme ilahi uyumu sağlamıştı bizimle alakalı. İşte o yüzden ruhlar alemindeki o bölük birbiriyle uyuşup kaynaşabilmişti. Ailede buna küfüvet diyoruz, arkadaşlıkta samimiyet diyoruz, şirketlerde buna aidiyet diyoruz, vakıfta dernekte buna hamiyet diyoruz. Şimdi okullarımızda arkadaşlar arasında bir uyum var mı Allah aşkına? Bir bakın. Çocuklarımız birbirine uyumlu mu? Eğitim reformu girişimi tarafından hazırlanan 2025 eğitim izleme raporunda yer alan verilere göre her 4 çocuktan biri akran zorbalığına uğruyormuş. Aziz dostlarım, vahim bir durum. 28 milyon öğrencimiz var üniversite dahil toplamda. Bunun %25'i 7 milyon çocuğumuz. 7 milyon çocuk. Anne babasıyla baktığınızda, kardeşiyle baktığınızda düşünün, 20 milyon aile yapar. 20 milyon aile ferdi yapar. Hane olarak söylemedim. her dört çocuktan biri, her dört gençten biri zorbalığa uğruyorsa, her dört anneden ve dört babadan ve dört kardeşten biri de bu zorbalığa şahit olduğu için evlerde yürekler közdür, yanıyordur. Peki sizce neden? Neden? Çünkü okulları az evvel o ruhlar aleminde Rabbimizin dizayn ettiği şekilde fıtrata göre, yeteneğe göre, potansiyele göre, ahlaka göre bir kategorilendirmeye tabi tutmadık da ondan. Doldurduk içine her türden ve her meşrepten öğrenciyi. Bakın aziz dostlarım, Allah'ımızın huzurunda henüz daha bedensel, henüz imtihan başlayıp günaha daha düçar kalmadığımız o tertemiz halimizde bile, gıybetsiz, günahsız halimizde bile fıtrata ters ruhlar birbiriyle anlaşamamış. Buraya dikkat buyurun lütfen. Bu kadar öğrenciyi bu şekilde doldurursan, tamam da bunların içerisinde çürükler var, okula adım atmaması gerekenler var, başka bir işte meşgul edilerek rehabilite edilmesi gerekenler var, ıslah çizgisini daha genç yaşında aşıp suç kartelasını doldurup cana bile kıyıp canavarlaşan, bu yüzden de tamamen hapsedilip cezaevine konması gerekenler var. Öğretmen ne yapsın garibim? Matematikte bile elma ile armut toplanmıyor aziz dostlarım. Her ikisi de meyve aslında ya. Ama Şakir ile Sabi'yi aynı sıraya oturtmuşuz. Eşkıya ile Derviş'i aynı sıraya oturtmuşuz. Tam bir facia okullar bu açıdan. Şimdi lütfen bir düşünün. Bir vakıf kurdunuz. Hani sosyal uyumu anlatıyorum sizlere. Yönetime kimleri alırsınız? Bir düşünün, kimleri alırsınız yönetime? Sizin gibi düşünenleri değil mi? Size benzeyenleri. Sizin kararlarınıza saygı duyanları. Sizi seven ve size saygı duyanları. Ve alınan kararlara uyanları. Yani kısaca uyumlu olanları. Çatlak ses çıkartmayanları. Değil mi? Bakın sosyal hayatta uyum işte. Peki evleneceksiniz, nasıl bir eş ararsınız? Sizinle uyumlu olanı değil mi? Kararlarınıza saygı duyanları, size saygı duyanları, size uyanları, ailenize uyanları. Peki eğitimde bu nasıl oluyor? Okula kimleri alıyoruz? Ya da sınıfa tüm başvuranları? Şimdi sınav, not, okulların sıralaması falan demeyin aziz dostlarım. Puan kişiliği değil, kimliği değil, sadece bilgiyi yansıtır. Entelektüel sermayedir. Karakter sermayesi, ahlak sermayesi, vicdan sermayesi, iman sermayesi o bambaşka bir şeydir. Aynı puana sahip ama birbirine taban tabana zıt binlerce farklı tip ve kişilik olabilir. Dolayısıyla okullar sınavla değil, karakterle öğrenci almalı. Nereden mi biliyorum? Ben bir eğitimciyim. Acizane dünyayı geziyorum, dolaşıyorum. Dünyanın en başarılı okullarıyla, en başarılı öğretmenleriyle röportajlar yapıyorum. Bununla alakalı bir kitap çalışmam da var aziz dostlarım. 2015 yılından beri üzerinde 10 yıldır çalıştım. Mesela bakın, size dünyanın en elit, en başarılı, en seçkin öğrencilerinin gittiği ilk 3 okuldan örnek vermek istiyorum. Birincisi Amerika Birleşik Devletleri'nde New Hampshire'da Phillips Exeter Academy. İkincisi İngiltere Berkshire'da Eton College, ki bu lise 20 İngiliz başbakanı yetiştirmesiyle meşhur ve sadece erkekleri alır. Burada feminist şövenistlerin hiç gerek yok. Okul başarı istiyorsa öğrenciyi seçerek alır. Çünkü öğrenci arasında uyum yoksa eğitim de yoktur yani. Yok işte insan hakları, yok demokrasi, yok feminizm, yok işte modernite, yok bilmem ne. Bilimsel olarak adamlar ispat etmişler. Erkek beyniyle kadın beyni aynı değil. Eğitimde de dolayısıyla aynı olamaz diyor. Bir de ahlak var, din var, iman var, gelenek var. Almıyorlar. Erkek okulu, kız okulları ayrı. En başarılı okullardan bahsediyorum. Karma eğitim yok. Phillips Exeter Akademi dünyanın en başarılı CEO'larını yetiştiriyor, geliştiriyor. İsviçre Rol'da Kralların Okulu olarak bilinen La Rose. Lütfen Allah razı olsun dikkat buyurunuz. Bu 3 okul, dünyanın en başarılı 3 okulu ve bunlar gibi takip ettiğim, araştırdığım dünyanın diğer başarılı tüm okulları da, aziz dostlarım beni dinliyorsunuz değil mi? Sınavla değil, mülakatla öğrenci alıyorlar. Ayrıca bu okulların Harkness dedikleri bir metotları var. Masada tartışma yöntemi. Daha okulun ilk haftasında, başlamadan evvel okul, kayıtlar döneminde böyle öbek öbek masalar kuruluyor. Öğrenciler orada oturuyorlar, hiç tanımadıkları arkadaşlarla okulun öğretmenlerinin nezaretinde, müdürün nezaretinde. Çok abes, absürt, birbirinin değerlerine, ilkelerine ters gelebilecek konularla alakalı bir tartışmanın içerisine, münazaranın içerisine giriyorlar. Bu uygulama ile daha başından diğer arkadaşlarıyla uyum sağlayamayacak çekingen öğrencileri, çok aşırı baskın öğrencileri, çok saygısız öğrencileri, dediğim dedik, çaldığım düdük öğrencileri eliyorlar. Ayrıca bu en başarılı okullarda kayıtlar genellikle daha öğrenci 10 yaşındayken yapılıyor. Yani birkaç yıl öncesinden yapılıyor ki, bakın bu çocuğu biz lisemize kabul edeceğiz. Şimdiden bir uyuma, rot balans ayarına, kalibrasyona ailelerde bir ödev var yani. Sadece zeki değil, okulun katı disiplinine ve yatılı hayatına uyum sağlayabilecek centilmenleri onlar açısından, bizdeki asil diyebiliriz, asalet bunun karşılığı, onları seçmek için okul müdürü tarafından bizzat yapılan ve bir disiplin abidesi olarak görülen mülakatla öğrenciler seçiliyor. Lütfen bir düşünün şimdi, Allah razı olsun, düşünün. Çok başarılı bir okulumuz, müdür bey okulu fesada çevirecek bir öğrenciyle alakalı kayıt sırasında velilere dese ki ben bu öğrenciyi okula almıyorum, kıyamet kopar değil mi? Peki vakıfta uyumluyu alıyoruz. Şirketimizi düşünün. Şirkette seçiyorsunuz değil mi mülakatla? Diploma yetiyor mu? Hayır. Başarı yetiyor mu? Hayır. Bir de uyumu. Acaba benim takımımla, benim bu takımdaşlarımla, benim ekibimle, benim çalışanlarımla uyumlu olur mu diye onu alıyorsunuz değil mi? Aileye gelin seçerken aileyle uyumlu olanı seçiyorsunuz değil mi? Peki okula dönelim. Bütün bunlar yeterli mi? Hayır. Buna ilaveten bir de aileyle yapılan detaylı görüşmelerde aile yapısı, dikkat buyurun, ve bunun öğrencinin okula uyumuna etkisiyle ilgili özel görüşmeler de yapılıyor. Ne dersiniz? Uyum önemli miymiş aziz dostlarım? Ayrı bir program konusu ama 4+4 toplamda 12 yıl, akabinde 4-5 yıl üniversite eğitimiyle sözüm ona yetiştirdiğimizi sandığımız çocuklarımız 16 yılın sonunda vatanı ile, milleti ile, dini ve değerleri ile bırakın uyumlu hale gelmeyi, çatışma eksenli bir karşıt kimliğe bürünüyorsa bu en önemli beka meselemiz değil midir? En önemli meselemiz bu değil midir? Yetiştirdiğimiz çocuklar bizle, ailesiyle, toplumuyla, milletiyle, devletiyle, ülkesiyle, diniyle uyumlu hale gelmiyorsa bir sorun vardır aziz dostlarım. Ayrı bir program konusu dedik, bu kadar. Kafi miktarda bırakalım. İnşallah uzmanını bulduğumuzda beraber işleriz. Aziz dostlarım, yeniden sosyal uyuma dönersek, gerçi bu anlattığım öğrencilerin uyumu da sosyal uyum konusu içerisinde ama ne dedik? Kriz olacak, bu kaçınılmaz ama uyum şart. Sınavdayız çünkü. Peki denge kendi kendine sağlanmadığına göre burada uyumu kim sağlayacak? Akil bir destek şart. Bir kişinin İçinde bulunan durumu net ama felaket cellalığı yapmadan özetleyip önerileri alması, önerileri sunması uyumu hızlandırabilir. Bir kişinin liderlik yapması gerekiyor. Şimdi şu üç adımı atıyoruz, atmak zorundayız. Herkesin kişisel sorumlulukları şöyle: bundan sonra bunları yapacağız gibi bir açıklama. Kriz üzerine suçlayıcı bir ikinci krizi doğurmadan olayı çözmek açısından çok daha iyidir. Aziz dostlarım, panik uyumu yok eder. Sükunet şart, uhulet ve suhulet de demiş ecdadımız. Kaptan geminin fırtınadaki sessizliğidir. Gemi savrulduğunda ya da uçak türbülansa girdiğinde herkesin korku içinde bağırması normaldir ama kaptan da bağırıyorsa uçakta, gemide, işte o zaman durum felakettir. Dolayısıyla arkadaşlar arasında birisinin bu kaptanlığa geçmesi gerekiyor. İslam'ın gözünü seveyim. İki kişi olarak bile yola çıkarsak birimizin lider olarak seçilmesini emrediyor. Uyumu sağlayacak bir lider neden siz olmayasınız? Sosyal uyumu fiilen belirleyen gruptaki görünür kişilerin liderlik üslubudur. Yani ben liderim, susun, çekilin falan. Hayır, öyle olmaz. Stres altında verilen tepkiler zamanla grubun standart davranışına dönüşür. Ama rol model bir abilik ya da ablalık, işte bu onların kişiliğindeki sakinlikle, adaletle, saygılı bir dille, özür kültürüyle sosyal iklimi kendiliğinden iyileştirir. İyi bir rol modele ihtiyacımız var. Arkadaş grubunda biri kırıcı konuştuğunda bir kişinin tonu düşürmesi, çok böyle bağıra çağıra konuşulan bir yerde. Ama arkadaşlar, şimdi bakın, size şöyle bir şey söyleyeceğim diye hemen o tonu aşağı doğru çekmek, durumu biraz sakinleştirmek, dili temizlemek, hakaret yok, etiket yok, somut konuşalım ama olumlu kelimeler seçmeye gayret edelim gibi çözüm odaklı bir konuşma. Dolayısıyla uyumu sağlamakla alakalı bulunduğumuz vakıfta, dernekte, cemaatte, sosyal bir arkadaş ortamında, nerede bulunuyorsak, nasıl bir sosyal faaliyet yapıyorsak, hem grubu uyumlamakla alakalı bir vazifemiz olduğunu bileceğiz, hem de durumdan vazife çıkartacak bir liderlik görevimiz olduğunu bileceğiz. Bu konuda eksiğimiz varsa kendimizi yetiştireceğiz. Bir de hani insanlar kimi dinler? Gönüllerine girmediyseniz, onlarla alakalı hediyeler verip infak etmediyseniz, fedakarlık yapmadıysanız, değil mi? Sadece kuru kuruya öneri çok dinlenmez. Kişilik dinlenir, kişiliğe saygı duyulur fikirden önce. Bunu da cebimize koyalım. Aziz dostlarım, bendeniz Münir Arıkan, Erkam Radyo'da Nitelikli İnsan programında size sosyal uyumu anlatıyorum. Şimdi kısa bir ara vereceğim. Lütfen bizden ayrılmayın efendim. Az sonra yeniden görüşmek üzere.
Buluşma noktamız Erkam Radyo.
Aziz dostlarım, yeniden merhaba. Erkam Radyo'da Nitelik İnsan programında Münir Arıkan'la birlikteliğiniz devam ediyor. Sosyal uyum anlatıyorum size. Bir sosyal grup içerisinde hem uyumlu olmakla alakalı hem de uyumu sağlamakla ilgili. Hani bir grubun üyesi olarak bir de o gruba liderlik yapacak kişi olarak iki temel rolümüz, iki temel vazifemiz vardır diye anlatmıştım ilk yarıyı bitirirken. Şimdi bir örnek vermek istiyorum buna. Diyelim ki bir arkadaş grubuyla bir geziye çıktınız. Hani zaman zaman böyle Sapanca, Maşukuyu, Abant, Bolu, Bursa geziler olur ya böyle Çanakkale. Bazen aksilikler de hep bizi bulur dersiniz ya bu tür gezilerde. Bu aksilikler zincirini gerçekten o kapıyı aralayıp açan bir cümledir. Bazen aksilikler hep bizi bulur dediniz ya, mıknatıs gibi çeker. Aksilik meteor yağmuru gibi üzerinize yağmaya başlar aziz dostlarım. Ve ikinci, üçüncü aksilik geldiğinde de ikinci zehirli cümleyi söylersiniz. Ya her şey de üst üste geliyor. Allah'ını seven hele hele Gazze'yi gördükten sonra her şey üst üste geliyor geldi demesin aziz dostlarım. 2,5 yılı aşkın her şey nasıl üst üste geliyormuş. Gazze'deki ümmeti Muhammed'in o çaresiz feryadında, arşa uzanan ahında gördük, görüyoruz, izliyoruz. Rabbim ümmeti Muhammed'e izzet lütfeylesin de yaşadığımız bu zilletten bizi kurtarsın inşallah. Gazze'ye bu açıdan kitaplar değil, dersler değil, destanlar yazılacak. Göreceksiniz yakın tarihimizde. Biliyorsunuz Amerika'nın Venezuela'ya çökmesinde dünyanın en böyle elit askeri grubu diye lanse edilen Delta Force işte girmiş de bir saat içinde Maduro'yu almış da yatak odasından eşiyle beraber hiçbir kayıp vermeden falan aynı grubu Gazze'ye gönderdi Trump. Bir sürü kayıp vererek ve hiçbir şekilde amaçlarına ulaşamadan kös kös geri dönmek zorunda kaldılar. Dolayısıyla gözümüzün önünde yaşadığımız bu izzet vesikasını görmezden gelmeyelim. Gazze'yi bir öğretmen olarak görelim inşallah, hayatımıza alalım. İki zehirli cümle demiştim. Hani bir aksilik olduğunda, bazen aksilik olabilir ama aksilikler de hep bizi bulur dediğiniz birinci zehir. İkincisi de ya hep üst üste geliyor ya. Her şey üst üste geliyor ya. Eyvah eyvah. Nedir ki üst üste gelen? Benzinin bittiğini anlamamış şoför arkadaşınız. Bunu kasten bilerek yapmış olabilir mi aziz dostlarım? Sizi zora sokmak için yapmış olabilir mi? Bir garezi olabilir mi sizde, bir kini? Geziyi berbat etmek için yapmış olabilir mi? Adamcağız arabasını tahsis etmiş ya. Bir de şoförünüz olmuş yani. Ha burada cevabınız evet ise, buradaki kötü durum arkadaşınızın yaptığı değil, sizin öyle bir gezide bulunma kararınızdır. Kendinizi sorgulayın, kararınız yanlış. Dolayısıyla hani iyi örneğe dönelim. Arkadaşınız bunu bilerek yapmamıştır. Bunda mutabık olalım. Peki, öyleyse şimdi bu olumsuz kelimelerle huzuru bozmanın ne alemi var aziz dostlarım? İşte şimdi kaldık yolda, gezide berbat oldu, işin yoksa benzinci ara, şimdi kimse de durmaz burada, almaz bir arabasına, zaten hep aksilikler beni bulur, hanım dediydi bana gitme onların peşine diye, ah şu kafam keşke dinleseydim, ya bu kadar da sorumsuzluk olmaz ama. Söyleyin, söyleyebildiğiniz kadar. Şimdi elinizi vicdanınıza koyun. Bunca lafın arabanın benzinle dolmasına, olayın çözümüne, yani araca benzin konmasına bir katkısı var mı? Asla. İşte bu yüzden olumlu cümlelere dönmemiz gerekiyor aziz dostlarım. Olanda hayır vardırla başlamak en iyisi. Arkadaşlar, moralleri bozmak yok. Allah bizi ilerideki bir kazadan koruyor kesin. Ya da belli ki biraz kalori harcamamız gerekiyor mangalda coşalım diye. Şimdiden eriyelim biraz, orada bol bol yeriz. Ya biraz yürüyüş iyi gelir. Mutluluk hormonu salgılanıyormuş yürüdüğümüzde. Abiler sakın sıkmayın canınızı. Bu herkesin başına gelen basit bir durum. Benzin bitti, hayatımız bitmedi, abartmayalım. Olumlu motive edici cümleleri de çoğaltabiliriz. Şimdi bunlar sizce polyanacılık mı? Bence değil. Harvard Üniversitesi'nin olumlu sözcükler araştırmasına göre Ailede kavga anında, şirkette kriz anında, toplumda böyle bir uyumsuzluk anında olumlu kelimeleri, sözcükleri kullanmak olayı daha hızlı çözmenizi sağlıyor. Hem ortam yumuşuyor, hem insanlar telafi için enerji topluyor. Yani ortamın uyumunu bozacak bir kötü etki yapmayın lütfen. Tam böyle konuşmalar böyle olumlu moral verirken, ya bıktık abi senin şu polyanacılığından, benzini git kendin getir o zaman kolaysa diye bir cümle de duyabilirsiniz. İşte asıl bu o uyumu mahveden bir cümledir. Grup içerisinde Albert Schweitzer'in dediği gibi örnek olmak etkilemenin en iyi yolu değil tek yoludur diyor ya. Aynen öyle. Birimizin örnek olması ve yaşadığımız o krizi uyumla atlatmamıza, geçmemize vesile olması gerekiyor. Uyum yeteneği aziz dostlarım genetik bir miras değil. Hani bazıları doğuştan uyumlu, bazıları doğuştan uyumsuz değil. Tabii ki insanlar fıtırsız yaratılmış. Sonra ne oluyor? Annesi, babası, çevresi, kişi arkadaşının dini üzerinedir diye buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sizden biriniz kimine dostluk kurduğuna dikkat etsin diye. Dolayısıyla üzerinde çalıştıkça güçlenen bir kas gibi. Sosyal hayat bu kasın gerçek antrenman sahası. İnsanlar farklı çevrelerde uyumlu geçiş yapmayı öğrendikçe sosyal dayanıklar da artıyor. Yani sadece sosyal uyum olmuyor, uyum kası da gelişiyor aslında. Bir insanın uyumlu olması demek psikolojik olarak, moral olarak daha güçlü olması demek. Öz saygısının daha yüksek olması demek. Problem çözümünde katkı daha fazla katkı sağladığı için kendine olan güveninin de mutluluk hormonunun da tavan yapması demek. Burada ana kural şu, krizlerden, kötü etkileşimlerden kaçıp hijyenik bir koruma altında hayat sürmek değil ana kural. Çünkü Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlar arasında karışıp onların eziyetlerine katlanmak, insanların arasına karışmayıp eziyetlerine katlanmamaktan daha hayırlıdır diye buyuruyor. Dolayısıyla sevabımız orada. Ateşin tadını yanarak öğreneceğiz yanacaksak. Öyle dolayısıyla tamamen hijyenik, el bebek, gül bebek hiç böyle. Eskiden ailelerde özellikle bu Almancı diye tabir ettiğimiz, yurt dışına gönderdiğimiz o gurbetçilerimiz, o kadir şinas, hatır şinas, fedakar dostlarımız Avrupa gördükten sonra değişti bu. Ama ondan evvel sanki biraz daha böyle Fransa'dan böyle Osmanlı'nın son dönemi gidip de böyle batı hayran olarak dönen insanlar böyle çocukları çok hijyenik böyle aşırı korumacı aman işte hastalanmasın aman böyle eli kirlenmesin aman işte mikrop kapmasın falan. Ama sonra 60'lı yıllarda gidip gördüler ki ya dünya öyle değil. Toplumun içinde herkes öyle çok aşırı bir giydirmeye gerek yok. Sürekli işte ilaçlarla, vitaminlerle beslemeye gerek yok. Yani normal bir tarzda büyüyor Alman çocuklar, Avrupalı çocuklar bunu gördüler. Sonra bizde de biraz değişti bu. Son dönem tamamen elhamdülillah değiştiğini görüyorum. Yani o aşırı korumacılık, yekten öldürmeyin diye anlatırım ya size. Yok edici korumacılıkla öldürmeyin. Dolayısıyla her hafta farklı bir sosyal bağlama girmek, bir kitap kulübü olur, bir gönüllü faaliyet olur, bir sivil toplum hareketi olur, bir mesleki topluluk olur, bir kendimizi yetiştirecek, geliştirecek bir dernek olur, bir hobimizi gerçekleştirmekle alakalı bir Türkistan el sanatları öğrenmek olur. Bu kişinin uyum kasını büyütür. Aile programında değiliz ama hani nitelikli insan da kişinin niteliğiyle alakalı. Mesela çocuklarınızla alakalı izliyorum bunu, görüyorum. Torunlarınızla alakalı. Böyle oyun grupları falan kurulmuş böyle. Çocuklar gidiyorlar da oynuyorlar. Aziz dostlarım uzaktan baksanız şöyle bir gözünüzü birkaç saniyene çevirip baksanız orada bir sürü çocuk var birbiriyle oynuyor gibi. Ben gidiyorum dakikalarca izliyorum onları oturuyorum. İnanın 2-3 çocuk bir arada oynadığını yani hiç görmedim desem yalan olur ama çok nadir gördüm yani. O oynayanlar da inanın yani akraba olarak gelen, kardeş olarak gelen, kuzen olarak gelenler. Birbirini tanımayan çocuklar orada hemen kaynaşamıyor. Eskiden öyle değil. Mahalle ortamı vardı. Girerdin kaynaşırdın hemen yani. Bencil yetiştiriyoruz çocukları. Dolayısıyla daha fazla sosyal ortamın içerisine girmek uyum kasını büyütüyor. Toplumdan tecrit ederek çocuk büyütülmez. Her ortamında bir görünmez kuralı vardır. Konuşma sırası, mizah dili, eleştiri biçimi, sınırları. Dolayısıyla aslında bir dil öğrenir çocuk orada. O kuralları okuyabilen kişi sosyal senkronizasyonda, uyumda, kalibrasyonda ustalaşır. Ne dedik? Ateşin tadını yanarak öğreneceğiz. Çünkü mum olmak kolay değil aziz dostlarım. Işık saçmak için önce yanmak sonra çevreyi aydınlatmak gerekiyor. Unutmayın ki demir tavında insanda ancak hayatın içinde dövülerek şekil alıyor. Burada sosyal uyumun olgunluk düzeyine de bakmak lazım. Sosyal uyumda insanlar çoğu zaman 4 aşamadan geçiyor. İlk aşaması savunmacı bir dille ben buyum, değişmem. Benim kırmızı çizgilerim var. Ben asla bu konuda taviz vermem. Uyumsuz bir kişilik. Savunmacı bir kişilik. İkincisi seçici uyum. İşime gelince uyum, menfaatime göre uyum. Üçüncüsü sağlıklı uyum. Sınırları koruyarak adapte olabilme. Ama dördüncüsü dönüştürücü uyum. Ortama sadece uymak değil, ortamı daha adil ve merhametli bir hale getirme hali. İslam'ın emri de tam olarak bu dördüncüsüdür aziz dostlarım. Nasıl İslam'ın emridir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zalim de olsa mazlum da olsa kardeşine yardım et buyuruyor ya. Hani bunun üzerine sahabelerden biri şaşırarak ey Allah'ın Resulü diyor. Mazluma yardım ederim ama zalime nasıl yardım ederim? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki onu zulümden alıkoyarsın. Bu da ona yardımdır. Dolayısıyla hani ne dedik? Bir grubun üyesi olarak iki lideri olarak bir vazifemiz vardı ya. İki kişi bile olsak hani birimiz lider olacaktı ya İslam'a göre. Dolayısıyla dönüştürücü uyumda kişi grupta bir gerilim olduğunda misyonun gereği taraf olmaktan çok köprü olur. Yanlış anlaşılmayı çevirir, inciten dili yumuşatır, dışlananı içeri alır. Dolayısıyla bu basamak sosyal zekanın en üst basamağı. Bu konuda Resulü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadis-i şerifiyle bitireyim aziz dostlarım. İki kişinin arasını düzeltmek diyor, nafile, namaz, oruç ve sadakadan daha faziletlidir. Dolayısıyla mübarek vakitlerdeyiz. Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve bellina Ramazan. İnşallah Rabbim hayırla bizi o kutsal aya, mübarek aya, şehri Ramazan'a kavuştursun. Onun içindeki Leyle-i Kadir'e kavuştursun. Eyd-i Fıtrımızı hep beraber yapmayı, bu konuda fakirle sevdirmeyi şimdiden nasip eylesin. Hedefimiz olsun inşallah. Ama bakın hani böyle mübarek vakitlerde bile hani çok böyle içimiz kıpır kıpır olur bir nafile namaz kıldığımızda, işte bir gece vakti bir namaz kılıyorsak, bir namaza kalktığımızda, bir işte pazartesi, perşembe ya da belli vakitlerde Ramazan'dan önceki oruçları tuttuğumuzda ya da bir sadaka verdiğimizde, fakiri sevindirdiğimizde içimiz böyle kıpır kıpır olur ya. Ama iki kişinin arasını düzeltmeyin bundan daha faziletli olduğunu söylüyor Allah Resulü. Dolayısıyla fellik fellik derdi eskiler böyle. Fellik fellik arası açık kişilere bakacağız böyle. Radarları çalıştıracağız, periskopları çıkartacağız. Dedektörleri, full sensörleri ayara getireceğiz böyle. Hassasiyet ayarını. Kalbi kırık, gönlü kırık, birbirine küsük. Ne kadar insan varsa onları barıştırabilirsek Allah'ın en çok hoşuna giden şeylerden bir tanesi oluyor. Bu konuda toplumu mayalamaya gayret edeceğiz inşallah. Aziz dostlarım, inşallah gelecek hafta bitirmiş olurum. 2026'dan ödünç aldığımız borç şeyini kullanıyoruz hakkımızı. Hakkınızı helal edin lütfen. Gelecek hafta görüşünceye kadar hepinizi Rabbi Celle'ime emanet ediyorum. Hoşça kalın, uyumlu olun, uyumlu kalın efendim. Allah'a emanet olun.